Ayrım 23.
Beni istiyorlarsa ben buradayım. Geisler önemli kişi olmuştu anlaşılan. Kendini güçlü bir kişi olarak görüyordu. Yeryüzünde gücü her şeye yeten bir kişi. Ağızdan gönderilen bir haberle çağrılmayı kibirine yediremiyordu belki. Peki ama nasıl olmuştu da tam o sırada gelmişti Selenra'ya? Tam kendini aradıkları sırada. Her şeyi, her türlü şeyi bildiğine göre büyük adam olsa gerekti. Her neyse, yukarıdaki beyler Geisler'in gönderdiği karşılığı alınca kalkıp da bunca yoldan gene Selenra'ya gelmekten başka yapacak bir şeyleri kalmadı. Mühendisle o iki maden uzmanı da onlarla birlikte geldi. Beyler bu sefer oldukça kibar davrandılar. Bir gün önce ağızdan haber göndererek çağırttıkları için özür dilediler. Yol yorgunuymuşlar da ondan. Buna karşılık Geisler de kibar davrandı, kendisinin de yol yorgun olduğunu söyledi. Yoksa gelirmiş. Şimdi gelelim işe. Geisler çayın güneyindeki topraklarını satar mıymış? Geisler, sorabilir miyim? Dedi. Kendi adınıza mı konuşuyorsunuz yoksa başkası adına mı? İşte bunda saçmalıyordu. Görmüyor muydu ki bu kalıp kıyafetteki zengin, kelli felli beyler başkası adına gelmiş olabilirler miydi hiç? Nedir fiyatı? Dediler. Geisler, fiyatım mı? Evet, dedi, düşünmeye başladı. 2 milyon, dedi. Beyler, yok canım, dediler, gülümsediler. Geisler gülmüyordu. Mühendisle o iki uzman topraklarda şöyle bir araştırma yapmışlar, dinamit patlatmışlar, birkaç delik açmışlar, işte raporları. Oralarda maden bulunması yanardağ püskürmesinden ileri geliyormuş. Gelişi güzelmiş. İlk incelemelerinden anlaşıldığına göre ortaklığın toprakları arasındaki sınır çevresinde en derin noktasını buluyor, ondan sonra gene azalıyormuş. Son 1-2 kilometrede işlenmeye değer maden yokmuş. Geisler bütün bunları pek ilgisiz dinledi. Cebinden bir takım kağıtlar çıkarmış, dikkatle bakıyordu. Ama bunlar ne senetti, ne harita. Belki de madenle hiçbir ilgisi olmayan şeylerdi. Sonra sanki kağıtlardan okumuş gibi, ''İyice derinlere inmemişsiniz.'' dedi. Beyler bunu hemen kabul ettiler ama mühendis atıldı. Ne biliyormuş? ''Siz hiç kayaları falan delmediniz sanırım, öyle değil mi?'' Geisler gülümsedi. Öyle bir gülümseyiş ki sanki yerin dibine doğru yüzlerce kilometre delmiş de sonra delikleri yeniden kapatmıştı. İşi orasından burasından ele alarak öğleye dek konuştular, sonra saatlerine bakmaya başladılar. Şimdi gaşları 500 000'a kadar indirtmişlerdi ama ondan kıl kadar daha aşağıya indiremiyorlardı. Hayır, onu yanlış anlamış olsalardı gerek. Ne olursa olsun satmak istiyor. Satmak zorunda bulunuyor sanmışlardı ama değil. Hiç de değil. İşte bakın, orada öyle kendileri kadar rahat, ilgisiz oturuyordu. Açıkça görülüyordu bu. 15, diyelim 20 bin iyi fiyattır, dediler. Geisler, evet, dedi. Para sıkıntısında olan bir kimse için iyi fiyatmış ama 250 bin çok daha iyi bir fiyatmış. Beylerden biri, belki de Geisler'in daha yukarılara çıkmasını önlemek için, aklıma gelmişken söyleyeyim, diye lakırdıyla karıştırdı. Sizin hanımın ailesini gördüm İsveç'te. Selam söylediler. Sağ olun, dedi Geisler. Öteki bey de baktı ki Geisler bu yolla elde edilebilecek bir adam değil. Çeyrek milyon, dedi. Altın almıyoruz, bakır alıyoruz. Geisler, tamam, dedi. Bakır alıyorsunuz. Bunun üzerine sabırları taştı. 5 saatin kapakları açılıp çıt diye kapandı. Boşuna harcanacak vakit yoktu artık. Yemek vakti gelmişti. Selenra'dan yemek istemediler. Atlarına binip ocağa döndüler kendi yemeklerini yemeye. Toplantı sona ermiş. Geisler tek başına kalmıştı. Neler geçiyordu kafasında? Ne düşünüyor, ne kuruyordu? Belki de hiçbir şey. Tembel aylak düşünceler belki. Hayır, bir şey düşünüyordu ama gene de pek sakin. Yemekten sonra İzak'a döndü. Gidip benim toprakları şöyle iyice bir gözden geçireceğim, dedi. Geçen seferki gibi Sivert'i gene yanıma almak isterdim. E alın, dedi İzak hemen. Hayır, şimdi işi var onun. İzak hemen gelsin, dedi. İşini bırakması için Sivert'e seslendi. Geisler elini kaldırdı. Hayır, dedi kısaca. Avluyu birkaç kez dolaştı, döndü geldi çalışmakta olan adamlarla konuştu. Onlarla rahat rahat konuşuyor, gidiyor, sonra gene dönüp geliyordu. Kafasında bütün ağırlığıyla hep o iş vardı ama hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyordu. Talih değişikliklerine artık öylesine alışmıştı ki, belki de şimdi bu işe aldırmıyordu bile. Ne olursa olsundu. O günkü durumuna sırf talihi yaver gittiği için gelmişti. İlk aldığı toprağı karısının yakınlarına satmıştı. Ne olmuştu? Gitmiş, çayın güney yakasındaki bütün o toprakları almıştı. İşte böylece şimdi maden kralı dağların ağası olup çıkıvermişti. Ancak birkaç kulübeyle bir iki sundurma kondurabileceği bir yer düşünmüş, ta denize dek uzanan bir ülke kurmuştu. Onların hepsi çocuk, diyordu içinden, böbürlenerekten. Artık ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. İnsanlarla kısa, sert konuşabilecek kadar güçlüydü. Kazıklamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Karşılarında para sıkıntısı çeken bir adam var sanmışlar, 15-20 bin liradan dem vurmuşlardı. Hey çocuklar, Geisler'i tanımıyorlardı. Ertesi gün gelmediler. İşin pek üstüne düşer gibi görünmek istemiyorlardı besbelli. Daha ertesi sabah göründüler. Beygirlerle falan yamaçtan aşağı iniyorlardı, yerlerine dönmek üzere. Hoppala, Geisler yok. İşi at üzerinden şöyle yukarıdan bakarcasına bir çözüme bağlamak umutları böylece suya düşmüş oluyordu. İnip beklemek zorunda kaldılar. Peki ama Geisler neredeydi yahu? Kimse bilmiyordu. Her yere gidiyordu o. Selanra'yla, dolaylarıyla pek ilgileniyordu. En son bıçkı tezgahına doğru giderken görmüşlerdi. Aramaya adam gönderdiler. Çok uzaklara gitmiş olacak ki seslenmelerine karşılık gelmedi. Beyler saatlerine baktılar, canlarının sıkıldığı açıkça görülüyordu. ''Burada böyle bekleyecek değiliz. Satmak istiyorsa yerinde dursaydı.'' dediler. Az sonra tavırları değişti. Canları sıkılmış gibi görünmüyorlardı artık. Bu durumda hoşa gidecek bir şey bile bulmuş gibiydiler. Şakalaşıyorlardı. Bütün gece dağ başında yatacaklarmış. Soğuktan ölüp gideceklermiş. Yaslarını tutacak olan yakınları onların kemiklerini bile bulamayacakmış. Evet, hayli şaka ettiler bunun üzerinde. En sonunda Geisler çıka geldi. Şöyle biraz oralara dolaşmış. Şimdi de sığır ağalından geçiyormuş. Çok geçmeden sana küçük gelecek orası, diyordu İza. Şimdi kaç baş hayvanın var orada? Evet, böyle şeyler konuşuyordu o beyler. Saatleri ellerinde orada durmuş beklerlerken. Geisler'in yüzünde bir kırmızılık vardı, içki içmiş gibi. Of, dedi. Terledim yürümekten. Beylerden biri, biz geldiğimizde sizi burada bulacağız sanıyorduk, dedi. Geisler buna, beni görmek istediğinizi bilmiyordum, diye karşılık verdi. Yoksa buralarda bulunurdum. Gelelim işe. Geisler, o verdikleri pek yerinde fiyata bugün yanaşacak mıymış? 15-20 bini her gün bulamazmış. Geisler soğuk bir tavırla, benim fiyatım dünkünün aynı, dedi. 1/4 milyon krone. Evet. Beyler atlarına bindiler. Biri, bana bakın, dedi. 25 bine dek çıkabiliriz. Geisler, bakıyorum gene şaka ediyorsunuz, dedi. Ben ciddi konuşacağım. Siz bana satar mısınız sizin o maden ocağını? Biraz şaşırmış gibi. Ah, satarız belki, dediler. Geisler, almaya hazırım, dedi. Ah şu Geisler. Avluda, bunca kişinin yanında, hepsi kulak kesilmişler dinliyorlar. Bütün Selanra halkı, taşçılar, haberciler, bu parayı bulamazdı o. Yanına bile yaklaşamazdı. Ama bilinmezdi ki. Anlaşılmaz adamdı şu Geisler. Her neyse, onun bu sözleri at üzerindeki beyleri biraz şaşırtmış gibiydi. Oyun muydu bu acaba? Bu oyunla kendi topraklarını daha değerli göstermeyi mi düşünüyordu yoksa? Beyler bunun üzerinde düşündüler. Evet, aralarında alçak sesle konuşmaya bile başladılar. Gene atlarından indiler. Sonra mühendis de lafa karıştı. Ona göre bu kadarı da pek aşırıymış artık. Orada sözü geçer yetkili birine de benziyordu. Avlu dolmuştu. Ne oluyor diye herkes dinliyordu. Satmayacağız, dedi. Arkadaşları, satmayacak mıyız, diye sordular. Hayır. Aralarında gene fısıldaştılar, yeniden atlarına bindiler. Bu seferki ciddi. İçlerinden biri, 25 bin, diye bağırdı. Geisler karşılık vermedi. Dönüp gitti, gene taşçılarla konuşmaya. Son görüşmeleri de böylece sona erdi. Geisler aldırmıyor gibiydi. Şundan bundan konuşarak dolaşıp duruyordu. Şimdilik en çok yeni inek ağırının duvarları üzerinde kalın kalaslar döşemekle uğraşır gibiydi. İşi o hafta bitireceklerdi, damı şimdilik örtüp. Sonra daha yeni bir samanlık yapacaklardı. İzak şimdi Sivert'i yapı işinden uzak tutuyor, aylak aylak dolaşıyordu. Bunu mahsus yapıyordu. Geisler yamaçlarda yeni bir araştırmaya çıkacak olursa çocuğu elinin altında bulsun diye. Ama boşuna tasa çekmese iyi olurdu. Geisler bundan caymıştı. Ya da unutmuştu belki. İngere kendisi için biraz yiyecek çıkın ettirdi, aşağı doğru yola koyuldu. Akşama dek de gelmedi. Selanra'dan aşağıya yeni açmaya başladıkları iki tarlanın oradan geçti. Adamlarla konuştu. Maneland'a indi, Axelström o yıl neler yaptı diye bakmaya. Görünüşe bakılırsa pek bir şey yoktu. Umduğu gibi değildi ama gene de Axel toprağı az çok işlemişti. Geisler orayla da ilgilendi. ''Atın var mı?'' diye sordu. ''Var.'' Bende bir ot bitme makinesiyle bir de tapan var. Aşağıda güneyde. İkisi de yepyeni. İstersen sana yollarım. Aksel, ne? Diye sordu. Böylesine cömertliği kafası almıyordu. Taksitle ödemeyi falan düşünüyordu. Geisler, armağan ediyorum senin anlayacağın dedi. Aksel, inanılacak şey değil dedi. Yalnız şurada, yukarıda yeni tarla açan iki komşun var. Sen de onlara yardım edeceksin. Aksel, ah hiç merak etmeyin dedi. Geisler'in ne demek istediğini gene de pek anlayamamıştı. Demek aşağıda güneyde makinalarınız falan var sizin. Geisler, çok şey var bende, bakamıyorum dedi. Yo, doğrusunu isterseniz Geisler'in öyle bakamayacağı kadar çok şeyi yoktu ama öyle görünmek istiyordu. Ot biçme makinesiyle tapana gelince bir kasabadan alır kollardı. Aksel Ström'le uzun uzun konuştu. O dolaylara yeni yerleşenleri, Storborg'u, oradaki dükkanı, Aksel'in kardeşini konuştular. Aksel'in kardeşi yeni evlenmiş, Breidablik'e gelmiş, fundalıklardan arklar açarak su getirmeye başlamıştı. Aksel dert yanıyordu. Hiçbir yerden yardımcı bir kadın bulamıyormuş. Olina adında yaşlı bir kadından başka kimsesi yokmuş. Bu kadın iyiliği üzerinde olduğu zamanlar bile pek işe yaramıyormuş ama yanında kaldıkça gene de şükretmeliymiş. Aksel'in Geisler'le konuşmak istediği daha önemli bir iş vardı. Barbara'nın yaptığı nasılsa ortaya çıkmış, soruşturma başlamıştı. Ortaya mı çıkmıştı? Elbette ortaya çıkmıştı ya. Barbara çocuğu karnında açıktan açığa belli olaraktan dolaşmış durmuş. Sonra tek başına oradan çıkıp gitmişti. Çocuk falan yok. Ortaya çıkmaz mıydı hiç? Geisler işin ne olduğunu anlayınca kısaca gel benle dedi. Aksel'in önüne düştü, evden uzaklaştı. Pek ağır bir tavır takınmıştı, hükümet adamı gibi. Korunun ağzında gene oturdular. Geisler, hadi şimdi anlat bakalım, dedi. Ortaya mı çıkmıştı? Elbette ortaya çıkmıştı ya, nasıl önlenebilirdi ki? Orası kilometrelerce gitsen kimseye rastlamayacağın bir çöl olmaktan çıkmıştı artık. Üstüne üstelik, Oline de oradaydı şimdi. Oline'nin bu işle ne ilgisi mi var? Oho, işin daha da kötüsü. Brede Olsen bu kadını kendine düşman edinmişti. Oline'yi döndürmenin yolu yoktu artık. Buradaydı. Aksel'den ucun ucun para sızdıracaktı. O böyle gizli kapaklı işlerle geçinirdi hep. Evet, oldukça da iyi geçiniyordu. Tam onun aradığı şeydi bu. Koku almada da ustaydı. Doğrusunu isterseniz artık Maneland'da ev işi göremeyecek, sırlara bakamayacak denli yaşlanmıştı. İşi bırakması gerekirdi ama nasıl bırakabilirdi? Ortaya çıkarılmak üzere hazır pek güzel bir sır bulunan bir yeri nasıl bırakıp da gidebilirdi ki? Kış işlerini iyi kötü yaptı. Yazında kaldı. Brede'nin kızının ne mal olduğunu günün birinde gösterebileceğini düşündükçe kendisine öyle bir güç geliyordu ki şaşılacak şeydi. O ilk yaz tarlalardan kardağa kalkmamıştı. Oline orayı burayı deşmeye başladı. Dere kıyısındaki o ufacık yeşil tümseyi buldu. Üzerine toprağın parça parça konmuş olduğunu o saat gördü. Tarihi de yaver gitmişti. Bir gün Aksel'in o ufacık mezarın yanı başında durup ayağıyla bastırdığını görmüştü. Demek Aksel biliyordu hepsini. Oline o kır saçlı başını salladı. Evet, sıra ona gelmişti şimdi. Yo, Aksel oldukça iyi adamdı. Yanında çalışabilirdi ama pek cimriydi. Peynirlerini sayar, yün çilelerini bucak bucak saklardı. Oline her şeyi istediği gibi el atamazdı. Sonra şu geçen yılki kaza. Aksel adam olsaydı bu işin bütün şanını ona verir, canını yalnız ona borçlu olduğunu söylerdi. Ne gezer? Evet. Oline oradan geçmeseydi bütün gece soğukta yatacakmış, bunu söylüyordu ama eve getirilmesinde Breden'in de büyük yardımı olmuş. Oline'ye övünmek için bir buk alıyordu. Oline ateş püskürüyordu. Aksel için işten miydi ahırından bir inek çıkarıp al sana bir inek Oline demek? Hayır, ne gezer? E dur hele, sonunda görür bu işi, ona nasıl bir inekten daha pahalıya mal olacak. Bütün yaz Oline geleni geçeni kolladı. Hepsine fiskos çekti. Başını sallayarak gizlice sır verdi. Her seferinde de benden duyduğunuzu sakın ha kimseye söylemeyin diye de sıkı sıkı tembih etti. Birkaç kez de köye indi. İşte şimdi bir takım söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Evet, sis gibi süzülüyor, yüzlere siniyor, kulaklara işliyordu. Breidablik'teki okula giden çocuklar bile başlarını sallayarak birbirlerine gizlice anlatıyorlardı. Sonunda bucak müdürü işe el koymak zorunda kalmıştı. İşe girişip rapor etmek, ne yapacağını sormak zorunda kalmıştı. Sonra elinde defter, yanında yardımcısı geldi. Maneland'a geldi bir gün. Bir şeyler sordu, bir şeyler yazdı, gitti. 3 hafta sonra bir daha geldi. Gene bir takım şeyler sordu, bir takım şeyler yazdı. Bu sefer Dere kıyısında ufak bir yeşil tümseyi açtı, bir çocuk ölüsü tuttu çıkardı. Oline bulunmaz bir yardımcıydı onun için. Buna karşılık o da onun sorduklarına karşılık vermek zorunda kaldı. Bu arada evet dedi. Belki Axel'i de tutuklarlar. Bunun üzerine Oline korkuyla ellerini ovuşturmaya başladı. Bu işe karışmakla ne büyük kötülük etmiş. Şimdi buradan, bütün bu işlerden uzaklaşmaktan başka bir şey istemiyormuş. Fısıldayarak, ya kız? Diye sordu. Barbara'nın kendisi. Bucak müdürü, Barbara kız Bergen'de tutuklu bulunuyor. Yasa ne diyorsa o olacak dedi. Çocuk ölüsünü alıp köye döndü. Bu durumda Axel Ström nasıl olur da tasalanmaz? Bucak müdürüyle açıkça konuşmuş, hiçbir şeyi gizlememişti. Çocuğun dünyaya gelişinde onun da suçu vardı. Üstelik ona mezar da kazmıştı. İşte şimdi Geisler'e ne yapsam diye soruyordu. Yeniden sorguya, daha kötü bir sorguya çekmek için kente çağıracaklar, orada kendisine işkence edecekler miydi acaba? Geisler eskisi gibi değildi. Hayır, bu uzun öyküde canını sıkmıştı. Nedense eskisinden daha durgunlaşmıştı. O sabahki şen, cana yakın adam değildi şimdi o. Saatine baktı, ayağa kalktı. Bir düşünmeli, iyice bir düşüneyim. Gitmeden önce söylerim sana, dedi, çekti gitti. O akşam gene Selenra'ya geldi. Biraz bir şey yedi, yattı. Ertesi sabah geç vakte dek uyudu, iyicene dinlendi. Şu İsveçli maden sahipleriyle görüşmek onu yormuştu belli. Ancak iki gün sonra gitmeye hazırlandı. Gene o fiyakalı tavrını takınmıştı. Yiyip içtiklerinin karşılığını bol bol ödedi. Rebekacı'ya pırıl pırıl bir krone verdi. İzaka da bir söylev çekti. Pazarlıktan bu sefer bir şey çıkmadıysa zarar yok. Sonra çıkar. Şimdilik yukarıdaki çalışmaları durdurtacağım. Biraz bekleyecek. O adamlara gelince. Çocuk onlar. Bana ders vermeye kalkmışlar öyle mi? Ne önerdiler bana duydun mu? 25.000. Ya dedi İzak. Dedi Geisler. Pek pesten kerani paralar ileri sürerek yapılan o küstahça önerileri kafasından silmek ister gibi elini salladı. Çalışmaları biraz durdurtursam buralara bir kötülüğü dokunmaz. Tersine topraklarına sarılmasını öğretir ahaliye. Yalnız köydekilere ucu dokunacak. Geçen yaz hayli para kırdılar. Herkes de güzel giysiler, güzel bir yaşayış. Sonu geldi şimdi bunun. Evet, aşağıdakiler benimle iyi geçinselerdi, akıllılık ederlerdi, işler böyle olmazdı. Şimdi benim keyfim bilir. Böyle diyordu ama giderken hiç de öyle köylülerin kaderini elinde tutacak bir adam hali yoktu. Elinde yiyecek çıkını, ak yakalığı da kir içinde. Karıcığı vaktiyle aldığı 40.000'den kalanlarla ona güzel bir yol hazırlığı yapabilirdi. Kim bilir? Belki de yapmıştı. Her neyse, pek kılıksız dönüyordu. Aşağı inerken Axel Ström'e uğramayı unutmadı. Düşündüklerinin sonucunu bildirdi. Çeşitli bakımlardan gözden geçirdim, diyordu. Bu iş şimdilik asıntıda. Daha bir şey yapılmaz. Yeni bir sorgu için seni çağıracaklar. Olup bitenleri anlatacaksın. Laf. Başka bir şey yok. Belki de hiç düşünmemişti bile. Axel onun bütün söylediklerini üzgün üzgün başını salladı. En sonunda Geisler yeniden o fiyakalı tavrını takındı, kaşlarını çattı, düşünür gibi yaparak ''Yalnız belki bir yolunu bulurum da ben de kente gelirim. Davanın gidişine bakarım.'' dedi. ''Ya şunu bir yapsanız.'' dedi Axel. Geisler birden kararını verdi. ''Bakayım bir yolunu bulursam, vakit bulursam ama öyle çok işim var ki. Gelebilirsem gelirim.'' O makinaları ben sana hemen yollayacağım. Geisler gitti. Bir daha gelecek miydi acaba? Ocakta son kalan işçiler de aşağı indi. İş durdu. Tepe gene ölü. Selenra'daki yapı da bitti artık. Kış için derme çatma bir dam yaptılar. Altındaki geniş boşluk bölmeleri ayrılmış. Aydınlık bölmeler. Ortada büyük bir yer. Yanlarda geniş odalar. Sanki içinde insan oturacakmış gibi. İzak vaktiyle burada bir iki keçiyle bir arada kerpiç bir kulübede yatıp kalkmıştı. Şimdi Selenra'da kerpiçten hiçbir yapı yok. Sandıklar, yemlikler, fıçılar takıldı. O iki taş işçisi gene çalışıyor. İşleri elden geldiğince çabuk bitirebilmek için. Onlara yol vermediler. Yalnız Gustav tahta işlerinden anlamazmış öyle diyor. Gidecekmiş. Taş işlerinde Gustav yamağı çalıştı doğrusu. Ayı gibi yakalıyor kaldırıyordu. Akşamları da o ağız mızıkasıyla herkesi öyle eğlendiriyordu ki. Hatun kişilere ettiği yardımda ceba. Ağır kovaları çaya götürüp getiriyordu. Yo, Gustav tahta işlerinden anlamazmış. Gitmekte acele ediyor gibiydi. İnger, yarın gitsen olmaz mı? Dedi. Yo, kalamazmış. Burada artık işe yaramıyormuş. Ayrıca şimdi giderse yol arkadaşları da olacakmış. Yamaçtaki son postada o gün gidiyormuş. Inger acı acı gülümseyerek, su taşımakta kim yardım edecek bana, diyor. Gustav da lakırdı hazırdır. Hjalmar, diyor. Hjalmar dediği taş işçilerinden genciydi ama ikisi de Gustav kadar genç değildi. Hiçbiri onun yerini tutamazdı. Inger dudak bükerekten, Hjalmar ha, diyor. Sonra hemen sesini değiştiriyor. Gustav'a dönerek onu kıskandırmak için, yo, ne de olsa Hjalmar'ın burada bulunması gene iyi, diyor. Güzel de türkü söylüyor. Gustav, sen gene pek bel bağlama ona, diyor. Hiç de kıskanmış gibi görünmüyor. Hiç olmazsa bir gece daha kalamaz mıydın? Hayır, bir gece bile kalamazmış. Ötekilerle birlikte gidiyormuş. Evet, Gustav belki de bu oyundan bıkmıştı artık. Inger'i ötekilerin elinden almak, burada bulunduğu şu birkaç hafta için onu kendisinin edinmek güzel şeydi doğrusu. Ama şimdi başka yere gidiyordu. Köyündeki sevgilisine besbelli. Düşündüğü başka şeyler vardı. Inger'in hatırı için burada aylak aylak mı dolaşacaktı? İşi sona erdirmekle de oldukça akıllılık ediyordu. Bunu Inger de bilse gerekti. Yalnız Inger öyle çekinmesiz, öyle düşüncesiz davranıyordu ki hiçbir şeye aldırmıyor gibiydi. Yo, bu iş pek uzun sürmemişti ama burada kaldığı kısa süre içinde gene de uzun sürmüş sayılabilirdi. Inger üzgün, yüreği ezik. Evet, ona öyle çılgınca bağlı kalmış ki gidişine yanıyor. Acı geliyor bu ona. Gerçekten tutkun. Ne benliğini düşünüyor, ne işin sonunu. Bir utanma da duymuyor. Hayır, güçsüz yanları olan güçlü bir kadın o. Çevresindeki doğa kurallarına uymaktan başka bir şey değil onun yaptığı. Ondaki de her şeyde görülen güz parıltıları. Gustav'a yol için yiyecek çıkanı düzerken göğsü duygularla kabarıyor. Hakkı var mı? Başına neler gelebilir hiç düşündüğü yok. Kendini kapıp koyvermiş. Tat almak, zevk almak için yanıyor. İzak onu gene tavana dek kaldırıp yere çalabilir. Ne olurmuş? Bir şeyse eksilmezmiş ki. Elinde çıkın dışarı çıkıyor Gustav'ı bulmaya. Kovayı da mahsus basamakların üzerine koymuş. Olur da Gustav onunla son bir kez çaya dek gelir diye. Inger belki de ona bir şey söylemek, bir şey vermek ister. Altın yüzüğünü. Tanrı biliyor ya, her şeyi yapabilecek durumda. Ama her şeyin bir sonu var. Gustav sağ ol diyor. Esen kal diyor. Çıkıp gidiyor. Inger orada kala kalıyor. Hjalmar diye sesleniyor. Hem de öyle yüksek sesle bağırıyor ki. Gene de şen görünmek istiyormuş gibi. Ya da acısından haykırıyor. Gustav yoluna gidiyor. Bütün o güz boyunca ta köye dek uzanan tarlalarda her zamanki iş vardı. Patatesler toplanacak, ekinler içeri alınacak, boğalar salıverilecek. 8 çiftlik var şimdi orada. Hepsi de harıl harıl çalışıyor. Storborg'da ise ne davar var ne yeşermiş bir toprak. Yalnız bir bahçe.